Karaağaç Hayaletleri. Merhaba sevgili Trakya Üniversitesi Radyosu dinleyicileri. Korku edebiyatından görsel ürünlere, korku kültürlüğü üretimlerini konuştuğumuz Karaağaç Hayaletleri her cuma ve her pazar olduğu gibi yine sizlerle buluşmaya devam ediyor. Ben Mehmet Berk Yaltırık.
Ben Berkay Sarmacı.
Bu haftaki konumuz ekranları kasıp kavuran Nosferatu filmi. Yeni yapım Robert Eggers'ın 2024 yapımı Nosferatu filmi.
Son dönemin en çok konuşulan korku filmlerinden, vampir filmlerinden biri.
Hatta 2025'e girer ayak bir rekora imza atıp 2024'ün en fazla hasılat yapan korku filmi oldu Nosferatu.
Evet, Long Legs filmini de geçmiş. Türkiye'de de iyi bir izlenme yakaladı.
Şimdi burada tabii bunun hakkında da konuşacağız. Substance filmi gibi korkucuları biraz ikiye böldü bu film. Bir kısım çok beğenirken, hoşuna giderken, ben de beğenen kümedeyim tabii ki. Sebeplerine gireceğiz. Bir diğer kısım da bu ne biçim Nosferatu uyarlaması, böyle vampir mi olur tepkilerini savurdular.
Ondan önce acaba şeyi konuşsak mı? Çünkü bu filmi sinemada izlemiş olmak ikimiz için de aslında tarihi bir an. Yan yana izleyip deneyim ettik. Biraz bu deneyimlerden konuşabiliriz bence. Sinemada işte yaşadığımız şeyler, ilk gördüğümüzde verdiğimiz tepkiler.
Olur.
Sinemada aslında arkamızda yani 5-6 kişi daha vardı. Az kişi izledik aslında ama verdiğimiz tepkilerden biraz rahatsız olmuş olabilirler yani. Buradan dinliyorlarsa onlardan bir özür dilerim.
Evet, özür diliyoruz.
Çünkü çok heyecanlandık filmi izlerken, sürekli konuştuk o göndermeleri falan. Mehmet abi anlattı, işte ben fark ettiklerimi konuştum falan. Şimdi ilk filmi zaten bekliyorduk. Sürekli kendilerimizle haberlerini atıyorduk, konuşuyorduk.
Ya bu film 2020-2021'den beri Robert Eggers Nosferatu'yu çekecek haberi dönüyordu. Ve bunun korku filmi merakları ayrı, Robert Eggers hayranları ayrı bekliyordu. Bu arada Robert Eggers ismine bir parantez açmak lazım. Robert Eggers arkadaşlar The Witch gibi, The Lighthouse gibi folklorik temaya temas eden ve folk horror dediğimiz, folklorik korku dediğimiz türün isim olarak ön plana çıkmasında etkisi olan isimlerden biri. Diğeri de Ari Aster, Hereditary ve Midsommar gibi filmlerle insanlar 2020'lere doğru folk horror'dan bahsetmeye başladı. Yani folklorik korku.
Evet, türün popüler olması.
Eski basın ilaçları, korku hikayelerinin günümüzdeki yeniden versiyonları, yeniden uyarlanmış halleri buna folk horror demeye başladılar. Hatta daha eskiden çekilmiş bazı filmleri de folk horror'a dahil etmeye başladılar.
Fark edildi diyelim aslında. O filmlerde evet, folk horror temasını işliyor ama tabii bu türün daha adı konulmadı ve popüler olmadığı için şimdi tanımlanmaya başlandı. O filmleri de dahil ettiler. Robert Eggers zaten geçen de izlemiştik evde. 2006 yılında bir kısa filmi var. Hansel ve Gretel'in hikayesini uyarlamış. Böyle eski film tarzında yine. Yani daha o zamanlardan belli kafaya yani halk hikayelerini, masalları filme almayı koymuş bir isim. Yani The Witch filmiyle aslında bir güzel bir başlangıç yakaladı.
2015'te.
Evet. Sonrasında işte Lighthouse'u gördük. Bir yandan da Ari Aster kendi filmleriyle bir popülarite yakaladı ve Midsommar filmiyle aslında türün popüler olmasına böyle bir tam darbeyi vurdular gibi bir
Uzak
durum söz konusu.
Uzak Doğu'nun da bir aslında arka çıkması var burada. Özellikle Kore'den Goksug gibi, o da 2016 yapımı, The Wailing yani kara büyü filmiyle güzel bir atılım oldu ve bu türde işte Exhuma dahil birkaç film çekilmeye başladı. İşte Güney Kore sinemasında, Japonya'dan. Uzak Doğu'nun da bu folklorik köklere dönüş hamleleri biraz etkiledi ve bir anda biz folk horror nedir, folklorik korku nedir konulu yazılar, tartışmalar görmeye başladık sosyal medyada 2020'lere geldiğimiz zaman.
Evet, şimdi sinemada izlemiş bulunduk bu filmi. Bu bence güzel bir olay bizim için. İlk filmi izlediğinde ne hissettin, ne düşündün?
Ya benim için daha filmin başlangıcı şu duyguyla ifade edebilirim. Nosferatu'nun uyarlandığı film 1922 yapımı bir film. Siyah beyaz. Ben bunu sosyal medyada izleyebildim. Yani YouTube'da izleyebildim. Eski bir film bu. Belgesel niteliğinde artık. Ve ben bunu ilk izlediğimde dedim ki acaba dedim ben bunu 1920'lerde bir çocuk olup izlesem ne hissederdim? Ve biraz o heyecan vardı benim üzerimde. Robert Eggers'ın Nosferatu'nu izlediğimde de. Çünkü Nosferatu yani oradaki vampir figürünü göstermemeleri ve Robert Eggers'ın zaten The Witch'te folklorik köklere dönüşü, o batıl ilaçları, o eski halk hikayelerini işlemesi biraz benim sevebileceğim türde bir vampir hikayesi izleyeceğim konusunda beklentili kılmıştı. Ki ben de bunun hem edebiyat anlamında üretim tarafında olduğum için ve aslında ben de çok sonradan sonraya folklorik korku yazdığımı fark etmiş üreticilerden biriyim bu açıdan. Ya ben de klasik vampir hikayeleri yazıyorum. Aa bak işte bunun korkuda böyle bir karşılığı varmış dediğim isimlerden birisiydi Robert Eggers. Dolayısıyla Nosferatu filmini biraz büyük bir heyecanla bekledim ve ilk bu Karpat Dağları'na doğru olan yolculuğun sahnesine kadar belli bir yükselme olmadı bende ama o Karpat Dağları'na olan yolculuk, İyiceden köyden gelen o işte Romalıların müziği
Hansan
ve sonrasında
müziği,
o köye inmesi, köyde oynayan Romanlar ve halın girişinde bekleyen o eşkıya tipli, hayduk tipli adamlar, o Balkanların görünlük bilindik sakinlerinden, hikayelerinden ve işte Kont Orlok'un o Nosferatu hikayesindeki adı geçen vampirin isminin geçmesiyle birlikte orada bir dehşet havasının uyanması, işte orada Strigoi tekerlemesi okuyan yaşlı kadından tut da bir köy alayı şeklinde bir vampir hava sahnesinin görülmesi falan, bunlar çok hoş detaylardı. Böyle biraz spoiler gibi geliyor ama spoiler değil arkadaşlar. Kesinlikle bunu dinledikten sonra da eğer film şu an vizyondaysa, hala ki vizyonda diye tahmin ediyorum ben.
Vizyonda.
İzleyebilirsiniz yani, fırsat bulup.
Yani bence spoiler konusu zaten remake bir film olduğu için zaten uyarlamaları yapıldı. Yine bir remake var.
Yani 100 yıllık hikaye bir Drakula'dan
spoiler,
beri.
Evet, spoiler kaygısı bence burada çok taşınmaması lazım. Yani kaç senelik film, bir zahmet insanlar izlesin yani.
Burada şuna da girmek lazım. Neden Nosferatu Drakula'ya bu kadar benziyor diye. Arkadaşlar bilmeyenler için söyleyelim. 1922'de Alman yönetmen Murnau Drakula'nın hikayesini aslında uyarlamak istiyor ilk. Bram Stoker yazdığı Drakula romanını. Bram Stoker 1913'te vefat ediyor. Fakat karısı Florence Balcombe hala hayatta. Ve telifte anlaşamıyorlar. Bunun üzerine o da Drakula romanında geçen Nosferatu tabirini, kelimesini alıp, bu aslında biraz yanlış anlaşılmış bir kelime. Yani Romence gene vampire verilen isimlerden birisi ama Nosferatu mu ne, daha değişik. Onu biraz böyle Latince'ye çevirip yazmışlar.
Nesuferit kelimesinden türetilmiş, evet, olabilir yazıyor burada. Lanetli ve uğursuz anlamlarına geliyor.
Evet. Onu yabancı seyyahlar ve araştırmacılar Nosferatu diye yazmışlar. Bram Stoker da Drakula romanını da bu şekilde geçirmiş. 1897'de basılan Drakula'da o meşhur romanda. Bram Stoker eşiyle davalık olmamak için ne yapıyor? Nosferatu adıyla uyarlıyor hikayeyi ve Kont Orlok diye bir karakter var. Gene Transilvanya'da geçiyor. Ve bir emlak satışı üzerinden gene bir korku hikayesi, bir dehşet hikayesi kuruluyor. Siyah beyaz şekilde. Bu da tabii ki sessiz bir film. Diyaloglar arada geçen yazılarda belirtiliyor. Bunun İngilizce versiyonu var. İzleyebilirler internette. Orijinal Almanca versiyonu var. Zaten orijinali o. Dolayısıyla hikayeyi izlediğiniz zaman bu Drakula mı, Nosferatu mu değil mi diye bir şaşırabilirsiniz. Robert Eggers bunu bilerek köklerine döndürmüş ve biz Nosferatu'yu yok, Kont Orlok'u görüyoruz ama model olarak gördüğümüz o kaftanlı, tepe perçemli vampir kesinlikle Kazıklı Oya'da Drakula'dan başkası değil. Çünkü hakikaten kaftan, yani orada 1500'lerden, 1400'lerden 1800'lere kadar yaygın bir giyim şekli ve o tepe perçemiyle uzun saç. Roma'da uzun saçlı tasvir edilir Drakula. Nosferatu keldir. Ama Robert Eggers kendi yorumlamasını katarak ona bir tepe perçemi, kozaklar gibi işte bu. Oranın haydukları, eşkıyaları gibi. Aslında Balkanlar dışında Kırım'da ve hatta Anadolu coğrafyasında da görülen o tepe perçemi dediğimiz saç biçimini ve bıyık biçimini ekliyor vampirde. Yani Kazıklı Voyvoda'yı görüyoruz biz aslında burada karşımızda bir anlamda. O, ama sadece ismi yok.
Kıyafetleri Transilvanya Asilzadelerin de giydiğine dair.
Kaftan yaygın çünkü, yani Osmanlılar arasında da var. Bulgarlar, Sırplar, yani gayrimüslim olanlar, hatta Leh Asilzadeler, yani Polonyalılar falan da giyiyorlar onu. İyi bir giysi o. Kontoş olan var mesela. Kenarı kürklü peleri vesaire. Bunlar yaygın elbiseler, modalar. Hani Türk modası bir ara Avrupa'ya da gidiyor ya. Gene o Türk modası, ya Batılı görse Türk modası der ama o aslında o coğrafyanın yaygın giysilerinden o dönem.
Bayağı aslında özüne sadık bir dış görünüm kazandırmış.
Tabii.
Peki Kont Orlok'un çok garip bir konuşması var. Değişik bir dil konuşuyor gibi sanki. Farklı bir şivesi de var. Bu nedir?
Ya o da şu. Filmde zaten köylüler bir kere Rumence konuşuyorlar. Genelde Bram Stoker'ın Drakula'sında bir Almanca konuşma söz konusu. Çünkü hukuk müşaviri Jonathan Harker'ın, Drakula romanı kahramanının, o şatoya giden kişinin gittiği yer Transilvanya bölgesinde. Transilvanya 1880'lerde, romanın geçtiği dönemde, roman 97'de yayınlanmış ama romanın geçtiği dönem 1880'ler. 1880'lerde daha o dönemde Avusturya Macaristan Krallığı toprakları içerisindeydi. Ve Erder toprakları. Transilvanya doğrudan Macar Krallığı'na bağlı eskiden. Enflakboğ'dan daha güney ve aşağı tarafı ya da Erdoğu tarafı oluyor. Bu gittiği Drakula Şatosu da Burgo geçidinde. Burgo geçidi de Bukovina tarafında, yani Erdel'le Boğda'nın sınırında ve bugünkü Moldova'nın öbür tarafında sınırında kalıyor burası.
Bu filmin eleştirilerine baktın değil mi? Şeye takılmışlar. Dış görünüşüne çok takılmışlar. Bıyıklı vampir mi olur?
Kaftanlı vampir mi olur? O dönemin kılıklarını, yani insanlar hiç kozak tasvirleri, Balkanlı hayduk, eşkıya tasvirleri görüp okumadıkları için yadırgamaları çok normal yani.
Evet, bir de sinemada da böyle işlenen çok fazla örnek yok sanırım.
Yok.
O yüzden de
folklorik
daha çok şey
vampir,
baskın.
Folklorik vampir köküne giren filmler var ama bu kadar doğrudan giren örnekler yok. Yok.
Evet, tarihsel referansları da evet, öyle direkt sadık olarak yok. Şeyden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. İşte bu 32-31 yapımı Dracula filminde de böyle daha soylu, işte yüzü düzgün, daha karizmatik bir portre çiziliyor aslında vampir için. İnsanları daha böyle kandıran, karizmatikliğini kullanan ve işte vampir dişleri de böyle görünür bir planda. Daha böyle bir beyefendi kılığında aslında vampiri görüyoruz. Bu algının yıkılması açısından bu film önemli. İnsanlar hiç vampiri bu şekilde tasvir edildiğini görmediği için muhtemelen çok alışık da değil zaten insanlar böyle bir görüntüye. O yüzden tetiklenmiş olabilirler yani. Aslında orijinali bence böyle olmalı.
Şimdi burada bazı referanslar da önemli. Mesela filmde bu Şolomanari'den gelme bir kara büyücü olarak da anlatılıyor Nosferatu. Emily Gerard diye bir yazarımız var. Bu 1800'lerin sonunda Transilvanya Batılaşları diye bir makale yazıyor. Daha sonra da bir kitap yayılıyor. Bazı bilgi hataları var içinde 1800 yıllarda yazıldığı için. Bu Emily Gerard, Bram Stoker'ın ilham kaynaklarından birisi. Transilvanya konusunda neden Bram Stoker Dracula vampir romanını Transilvanya konumlandırdığı konusunda aranılan cevap varsa eğer, o cevabın kendisi bu kadın. Emily Gerard'ın Transilvanya Batıl Aşları kitabı Laputa kitaptan çıktı. Yakın zamanda Türkçe'ye çevrilip basıldı. Bakın orada şöyle diyor. Fırtınalar konusunda olduğum için Şolomans'tan, yani dağların kalbinde bir yerde var olduğu sayılan ve doğanın tüm sırlarının, hayvanların dilinin ve akla gelebilecek tüm tılsım ve büyülerin şeytan tarafından bizzat öğretildiği bir okuldan bahsedilir. Bu bir Rumen batılacı ve Hermannstadt Gölü'nün orada geçiyor. Transilvanya Saksonları'nın yerleşik olduğu bir yer burası. Ama onların da değişik böyle ilginç batılaçları var. Bu kitapta geçiyor. Devam edelim. Diyor ki, tüm tılsım ve büyüleri şeytan tarafından bizzat öğretildiği bir okuldan bahsedilir. Bir defada sadece 10 bilge kabul edilir ve öğrenim süresi sona erdiğinde ve 9 evlerine dönmek için serbest bırakıldığında 10. bilge şeytan tarafından ödeme olarak tutulur ve bir Smeu'ya, yani ejderhaya bindirilir ve bundan böyle şeytanın yardımcısı olur ve ona hava durumunu ayarlamada, yani yıldırımları hazırlamada yardımcı olur. Hermannstadt'ın güneyindeki dağların arasında yükselen, ölçülemeyecek kadar derin küçük bir gölün, gök gürültüsünün devlendiği kazan olduğu ve güzel havalarda ejderhaların suların altında uyuduğu sanılmaktadır. Rumen köylüleri ejderhayı uyandırmak ve fırtına çıkması ihtimaline karşı gezginleri bu göle taş atmamalarına dikkat etmeleri için endişeyle uyarır. Bununla birlikte yaz aylarında bu noktada öğle saatlerinde neredeyse her gün gök gürültülü fırtınaların meydana geldiği ve kıyıların etrafındaki sayısız kurganın burada birçok insanın yıldırımla öldüğünü doğrulaması yalnızca bir batılaş değildir. Bu nedenle buradan kaçınılır ve hiçbir Rumen öğle saatlerinde burada dinlenmeye cesaret edemez. Burada bahsettiği Şolomanari, Bram Stoker'ın Dracula romanında da var işte. Abraham Warhelsing, yani avcı karakter. Diyor ki, bizim bu mücadele ettiğimiz Dracula eskiden böyle bir savaşçıydı. Kazıklı oyundaydı ama aynı zamanda da şeytandan bizzat tılsımlar, büyüler öğrendi diye. Çok böyle fantastik bir taraf da katıyor. Çok üstün körü bir şekilde. Yani araya Transilvanya batılaşları serpiştiriyor. Yine kitaptan bir alıntı okumak istiyorum. İşte atlar dedik. Niye böyle bir at sahnesi vardı? At sırtında genç bir kızı bindirip mezarlığa götürüyorlardı köylüler. Onu da gene Transilvanya batı ilaçlarına görelim. Daha kötüsü ise her Rumen köylüsünün cennet ve cehenneme inandığı kadar inandığı vampir ya da Nosferatu'dur. Yaşayan ya da ölü olmak üzere iki tür vampir vardır. Yaşayan vampir genel olarak iki gayrimeşru kişinin gayrimeşru çocuğudur. Yine de kusursuz bir soy ağacı dahi bir vampirin davetsiz misafirliğine engel teşkil etmez. Öyle ki Nosferatu'nun ısırdığı herkes öldükten sonra vampire dönüşüp ya şüphelinin mezarı açılıp kazık saplana ya da tabutuna ateş edilip defedilene kadar masumların karnını içmeye devam edecektir. Çok ilaççı durumlarda başı kesmek ve ağzı sarımsak doldurup geri koymak ya da kalbi çıkarıp yaktıktan sonra külleri mezarın üstüne serpmek tavsiye edilir. Bu bahsi geçen tasvirler Hülya Çelebi'de falan da geçiyor yani. Ebu Suud Efendi'nin Hortlak fetvalarında da geçiyor. Ve burada bu at detayını da görüyoruz biz. At kullanılması detayını.
Filmde ama bir kız bindiriyorlar.
Evet, normalde bir erkek çocuğu bindiriyorlar ya da sırtlarda falan da var. Atın kendisini mezara götürüyorlar ya da Arnavutlarda at ölüyü hissedebilir, yani yaşayan ölüyü hissedebilir.
Oradan geçmiyorsa eğer orada bir vampir mezarı olduğuyla ilgili bir şey değil mi?
Evet evet. Mesela Agnes Burgoci'nin Romanya'da Vampir diye bir kitabı var. Bu da Türkçe'ye çevrildi Laputa kitaptan. O da 1900'lerin başında bu vampir folkloruyla ilgili bir kitap yazıyor, Romanya'da Vampir diye. Türkçe'ye çevrildi bu kitap. Orada da belli anlatılar, memoratlar aktarıyor Agnes Burgoci. Bir tanesi de şöyle diyor. İşte Mehedinti'de Vaguileştili bir kadınla evlenip oraya yerleşen Transilvanyalı bir köylü olan Dimitriu Vaideanu yaşardı. 7'si doğumdan sonraki birkaç ay içinde, diğerleri ise birkaç yıl içinde olmak üzere çocuklarının çoğu ölmüştü. İnsanlar tüm bunların altında yatan sebebi merak etmeye başladılar. Bir araya gelip bir gece beyaz bir atı mezarlığa götürmeye ve karısının akrabalarının mezarlarından geçip geçmeyeceğini görmeye karar verdiler. At her yerde tanınan bir canı olan kayınvalidesi Johanna Martha'nın mezarına gelinceye kadar tüm mezarların üzerinden kolaylıkla atlayıp geçti. O mezara geldiğinde hayvan donup kaldı, ayaklarıyla toprağa dövüp kişledi ve homurdandı. Mezarın üzerinden geçememişti. Orada uğursuz bir şey var olduğu anlaşılmıştı. Geceleyin Dimitriou ve oğlu mumları alıp mezarı kazmaya gittiler. Gördükleri karşısında dehşete kapıldılar. Cadı oracıkta bir Türk gibi bağdaş kurmuş bir halde oturuyordu. Uzun saçları yüzüne dökülmüş haldeydi. Tüm teli kıpkırmızıydı ve tırnakları ürkütücü derece uzundu. Bu tırnakların ve dişlerin uzama motifi ve telin hala kıpkızıl olması, kişinin hala uyanık ve canlı görülmesi motifi, yani Evliya Çelebi'de de Ebu Suud Efendi fetvalarında da geçiyor. Başka memoratlarda da geçen bir kayıt. Çok yaygın bir motif bu. Ve burada da işte diye Türk gibi bağdaş kurulmuş bir halde oturuyor diyor. Genelde böyle tabirler var Rumen köylüleri işte. Türk gibi dimdik mezarında oturuyordu der. Yani burada bir egzotik ya da onlar işte inatsız görüyorlar ya kendilerince onlar hani şeyler, Hristiyan Rumeliler. Dolayısıyla böyle bir egzotiklik atfetme var.
Kafir bu, diyorlar
evet,
aslında.
Bu referansları bilerek gördüğüm zaman, ben filmde bu referanslarla karşılaştığım zaman ya Robert Eggers bunu da mı okurmuş diye şaşırdım. Evet, ben şimdi komplörü bildiğim için. Evet evet. O demir kazık detayı mesela. Meşhur din tarihçisi Mircea Eliade'nin bir korku romanı var. Çok bilinmez. Mademoiselle Christina diye. Bu da Türkçe'ye çıktı. Hatta yeni baskısı yapıldı yakın zamanda. Orada da vampirin musallatına uğrayan bir genç kıza demir kazık tutturulup Strigoi temalı tekerlemeler okutuluyordu. Tıpkı filmdeki gibi. Filmde de o sahneyi görünce aklıma geldi. Demir kazığı falan görünce. Aa dedim. Demek ki dedim Mircea Eliade'nin Mademoiselle Christina'sını da Robert Eggers okumuş.
Hastasına özel yapmış bazı evet, şeyleri böyle evet. Yerleştirmiş. Onu zaten okuyanlar aldı.
Biraz insiyesine yani ezoterik bir film çekmiş. Yani insiyesine yani o sırları, sembolleri okuyabilenlere özel bir film yapmış ki. Ezoterik bir boyutu da var filmin. Yani Murnau'nun ve özellikle filmin yapımcılarının böyle o dönemin 1920'lerde çok moda ya, ruh çağırma, işte çeşitli böyle altın şafak gibi cemiyetler var. Tuğul örgütü gibi yapılanmalar var. Gizemci, okült sırlara haiz olduğuna inanılan. Dolayısıyla orijinal Nosferatu, 1922 yapımı Nosferatu'da çok girmemişler buna ama çok örtük, ama Robert Eggers bu okült tarafına da girmiş ve bayağı Agrippa'ya falan atıfta bulunuyor filmde. Yani bunlar ünlü okültistler Avrupa tarihinde
evet,
geçmiş.
O orijinaldeki boşlukları aslında yine folklore, orijinal mitlere bağlı kalarak çok güzel doldurmuş ve hiç sırıtmıyor izlerken. Yani
kesinlikle.
Yani oturmuş bir şekilde bir film ortaya çıkmış. Mesela boynundan da ısırmıyor bu filmde. Eski filmlerde, vampir filmlerinde boyundan kan emme olayı
neden
vardı.
Neden göğüs? Çünkü Sırplarda da, Bulgarlarda da, Rumenlerde de genelde hep o bölgeden ısırıyor.
Evet,
boyun da var ama genelde hep şey göğüsler. Oradaki arazilerden fark ediliyor genelde hikayelerde.
Ve vampir dişleri yok garip bir şekilde.
Evet, onu çıkarmış. Belki acaba şey kendince yorumlarken Nosferatu'yu acaba biraz bıyık falan vesaire yeterli diye mi düşündüm? Dişleri de çok tamamlayıcı olabileceğini düşünüyorum burada.
Evet, canavar olması açısından.
Pençeleri vardı sadece.
Ya da şey de diyebilir hani. Ya şimdi vampir dişi zaten bilinen bir şey. Yani bunun üstüne daha niye yenilik getirmiş?
Evet.
İşte Del Toro'nun The Strain dizisinde şey vardı. Direkt vampirin ağzından bir dokungaç çıkıyordu böyle, Lovecraft yaratığı gibi.
Evet.
Boynuna yapışıp o şekilde kanını emiyordu. Böyle bir tentacle gibi bir şey çıkıyordu ağzından.
Biz bunu galiba daha önce Blade filminde de gördük ki zaten.
Blade filminin aynen ikinci filmi yönetti zaten Del Toro. Orada bu tarz yenilikler vardı aslında. Vampir
aslında
böyle
çok
bir hastalık
değil,
gibi bilimsel temellere de dayandırabiliyorlardı. Tabii yine folklore de bağlı kalarak. O tarz yenilikler vardı ama burada ben şey motivasyonu olduğunu düşünüyorum hani. Ben vampir dişi olmadan da sizi korkuturum. Öyle bir canavar yaratırım ki vampir dişine bile gerek kalmadan da ben size vampiri anlatırım, korkuturum gibi bir motivasyonu olmuş olabilir. Çünkü vampir dışı dışında zaten onun canavar olduğunu çok teninden, gözlerinden onu veriyor
evet.
Zaten hani.
Evet. 80'lerde yapılan bir Drakula uyarlaması daha vardı ama çok bariz bir Drakula uyarlaması değil. Günümüzde geçen bir vampir hikayesi. Orada da vampirlerin dillerinin ucunda böyle küçük dişler vardı. Böyle bir ayrı bir alienvari bir yaratık gibi böyle. O şekilde yani farklı tasvirleri Hollywood'da zaman zaman denemiş burada gördüğümüz kadarıyla ama en tabii akılda kalıcı tasvir o açıdan genelde Strain ve Blade filmdeki sahne o. Yani birçok açıdan modern folklore uyarlanmaya da çok müsait olduğu için vampir. Ki bunu yani uzaylı bir varlık gibi anlatanlar bile olmuş yani. Bir tür hayat emen, enerji emen varlık üzerinden tasarlayan da olmuş.
Peki filmde genel olarak filme karşı olumlu bir bakışımız var. Filmde mesela neyi beğenmedin? Beğenmediğin, eksik bulduğun yanlar neydi?
Filmde eksik bulduğum yanlar şu. Bu bir Nosferatu uyarlaması olduğu için elbette ki iş bir yerde şehre gelecekti ama şehirde geçen sahnelerde sadece o Nosferatu'nun o asilzade şey o zengin fabrika sahibinin evine girip o tüccarın evine girip o kızlarını ferahat ettiği sahneyi beğendim. Çünkü hakikaten halk hikayelerinde vampir böyle anlatılır. Uğursuz, ürkütücü bir varlıktır ve böyledir vampir musallatı. Ben isterdim ki filmin o köyde ve şatoda geçen sahneleri daha uzun sürsün.
Tabii filmin Director's Cut versiyonu da çıkacakmış. Muhtemelen oraları daha uzun.
30 dakika daha görürüz. Uzun diyorlar. İşte köy sahneleri daha ağırlıktaymış şato sahneleriyle diyorlar. Görmedim. İzleyeceğim.
Evet. Umarım o sahneler daha fazladır o versiyonda. Onun dışında eksik bulduğun yanları ne filmin?
Filmin çok bir eksik bulduğum yanı yok. Çünkü şöyle diyeyim. Yani 1922'deki Nosferatu'dan sonra Nosferatu'nun iki uyarlaması var bilinen. Biri işte 79'da Herzog'un Nosferatu uyarlaması. Ki onun kitabı da çıkıyor sonra da Paul Moret tarafından yazılan Nosferatu Vampir diye. Bu bizim 92 yılda Türkçe'ye de çevriliyor.
Ya da şey diye sorayım. Bu film üzerinde ha. Değil de uyarlamalarda eksik bulduğun.
Ha ona geleceğim.
Ya bu filmi çünkü beğendik yani. Çok fazla bir eksiği olmadığını düşünmüyoruz.
Şimdi 79'daki ya bakabilirler insanlar Herzog'un Nosferatu'na ama çok aydınlık bir Nosferatu mesela orada da.
Çok.
Ya o atmosfer kurulamıyor. Atmosfer yanından sıkıntılı.
Çok tiyatral.
2000 yapımı Vampirin Gölgesi diye bir film var. O da şunu işliyor. Max Schreck gerçekten vampir miydi diye bir şehir efsanesi vardır. Çünkü Nosferatu'yu Max Schreck, Nosferatu'yu oynayan oyuncu 1922'de. Çok gerçekçi oynadığı için ki bir eski kuşak tiyatrocu o rolü direkt bürünmüş ve film çekilirken oyuncularla hiç gidip sohbet etmiyor. Sürekli yalnız başına takılıyor. Böyle bir vampir gibi o role girmiş o bir kere orada. İşte bu Max Schreck vampir miydi söylencesi üzerinden direkt bu filmin çekilme sürecini konu alan Vampir Gölgesi çekiliyor 2000 yılında. William Defoe'nun oynadığı.
Evet.
O bizim şimdiki Robert Eggers'ın Nosferatu'sunda vampir avcısı. Daha doğrusu o kültist alimi canlandıran, doktoru canlandıran kişi, oyuncu. Burada da Nosferatu'yu oynuyordu. O mesela 2001 yapımı Vampirin Gölgesi daha çok hoşuma giden bir uyarlama o. Şey Herzog'inkine göre. Ama Robert Eggers'ınki bambaşka bir yere oturdu. Yani ben 92 yapımı Bram Stoker Dracula'dan sonra hem folklor hem de tarih anlamında Dracula ve vampir mitlerine bu kadar yaklaşabilen film yoktur derken o çıtaya yaklaşabilen film bence Robert Eggers'ın Nosferatu'su oldu.
Evet, Coppola'nın filmiyle kapıştırılabilecek bir seviyede evet. Bir iş olmuş. Benim filmle ilgili eleştireceğim noktalar şunlar. Yine ben de o şehire çok hızlı bir geçiş oluyor. Oraları daha fazla görmek isterdim. Köyde ve işte şatoda olan kısımları. Oralar daha uzun tutulabilirdi. Çünkü hani folkloru görünce daha insan böyle görmek istiyor. Köylüyü, o şeyi. Onu daha çok görmek istiyor insan. Sadece benim filmin sonunu da aslında beğendim. Hı. Böyle bir tablo gibi bir şeyle bitiyor. Beraber sarılarak can veriyoruz.
Evet.
Güneşi. Orası çok güzeldi görsel olarak ama ben olayların yine hani kadın aslında bu Nosferatu'yu, bu laneti şehire getiriyor. Yine kendisi çözüyor. Orada kocasının işte vampirle bir kapışması yok. Okültist alemin vampirle evet. Bir yüzleşmesi yok. Yani aslında film başladığı yere dönüyor. Kadın bu musibeti getiriyor. Gençliğinde böyle onu evet. Çağırıyor. Ve tekrardan işte evlenince de aslında bu emlak satın alma değil de şeytanla anlaşma gibi bir yere bağlamışlar. Onu kandırmaya çalışıyor aslında. Kanıyla işte imzalatıyor falan. Çünkü direkt rızası da olması lazım. Oralar tatlıydı ama kadının başlatıp sonunda yine kadınla çözülmesi bana biraz çok kolaycı geldi. Yani bu söylediğim yanlış anlaşılmasın. Daha farklı sonuçlanabilirdi. Daha böyle mücadelelerini görebilirdik. Yani biraz çok kolay bitti gibi geldi bana. Hani başladığı yere döndü ve bitti. Yani bir masal gibi. Çok masalsı bir yöne doğru kaydı
ya
aslında.
Bana sorarsan galiba Robert Eggers Dracula'ya niyetlenmiş. Ama muhtemelen Universal Studios'a papaz olurum diye herhalde. Çünkü telif hala sürüyor bildiğim kadar Dracula'nın isim hakkı galiba. Daha yani 100 yılda hani 2031'e de gelmedik diye. Bazı telifi 100 yıl geçmişken Nosferatu üzerinden gideyim ama o hikayeye de değineyim diye. Zaten filmde de diyor ya kapanışta kas takmadan önce 1922 yapımı Nosferatu filminden ve Bram Stoker'ın Dracula adlı romanından esinlenerek çekildi diye bir not yazıyor zaten filmde kasta.
Evet evet almış ya şey, kullanabileceği yerlerin hepsini oralardan almış. Yani dediğim gibi sadece o noktaları bana biraz çözüm olarak kolay geldi ama temelinde zaten bir aşk, toksik bir aşk hikayesi de anlatıyor. Hani o açıdan yine mantıklı bulunabilir yine kadında çözülmesi ama ben o Harker'dı sanırım kocasının ismi. Onunla bir yüzleşmesini görmek isterdim. Bir mücadeleye girmelerini, bir şey olmalısını falan. Biraz daha oralarda aksiyon istedim gibi. Alimle yüzleşmesi vesaire olsun. Oraları görmek isterdim. Çok kolay bitti gibi geldi bana yani.
Ya biraz tabii şu da var. Ben hani hakikaten böyle folklorik köklere giren bir filmin daha da bunun üzerinden ilerlemesini isterdim. Daha böyle taşlara geçen.
Girmişken tam gir kardeşim.
Evet evet yani. Yani ben de o şekilde yani ama yani Istancıl Abdülhalis Paşa'da benim doya doya yazdığım o taşla sahneleri de işte hayal ediyorum böyle. Şimdi edebiyat beni çok sınırlayıcı değil ya, edebiyatta yazabiliyorsun ama işte film olunca başka kaygılar giriyor. Robert Eggers'ın açıklamalarına bakmak lazım ama yine de bence güzel bir adım. Yani ben hayalimdeki vampir filmini ve motifini çok başarılı bir şekilde ortaya koymuş yani Robert Eggers. Yani önümüzde güzel bir örnek oldu aslında bu açıdan.
Bu da mesela aslında Bram Stoker's Dracula'da da çok cinsel şeyler vardı, cinsel sahneler.
Evet.
Ama aşk ve romantizm teması da ön plandaydı.
Daha romantik bir film. Vampirin aşkı, alternatifist bir senaryonu vampirin aşkıdır. Evet. Bram Stoker's Dracula'da 92 Coppola
yani yapımında. Romantizmi daha ön planda tutuyordu aslında film ama yine evet, çok evet, cinsel sahneleri evet de vardı. Ama bu filmde sanki aşk değil, hani toksik bir ilişki görüyoruz ve daha cinsel odaklı bir şey durum var aslında burada. O benim garime gitti. Daha vahşi bir şey görüyoruz burada aslında. Kontorlok aşktan ziyade o tamamen iştah ve doyumsuzluğun üzerinden evet bir şeyi var yani.
Vampir demek ama açlık demek ya işte bu hayat.
Çok aşık evet gibi de değil aslında
evet
burada.
Evet, evet.
Oralar bence güzel işlenmişti. Evet, başka söyleyeceğimiz bir şey var mı?
Daha yok.
Düşünüyorum. Ya bak, filmi zaten beğendik arkadaşlar. Beğendik.
Gidin izleyin, siz de görürsünüz.
Kesinlikle gidin izleyin. Umarım bu tarz folk horror temalı filmlerin önü daha da açılır. Türkiye'de de bunun şeylerini görürüz. Filmle ilgili yorumlarımız bu kadardı. Evet Mehmet abi, sana söz bırakıyoruz.
Sosyal medyadan yorumlarınızı her türlü ulaştırabilirsiniz arkadaşlar bize. Bunu bir hatırlatalım tekrar. Kapanıştan önce.
Evet yani konuşmamızı istediğiniz temalar, konular varsa onları yazabilirsiniz direkt. Veya anket de oluşturabiliriz bununla ilgili.
Evet.
Oradan sizin de istediğiniz konuları konuştuğumuz programlar çıkabilir.
Evet sevgili dinleyiciler, Trakya Üniversitesi Radyosu'nda Kara Ağaç Hayaletleri sonuna geldik. Bize sosyal medya hesaplarımızdan, Üniversite Radyosu'nun adresleri üzerinden yorumlarınızı, eleştirilerinizi, istek ve önerilerinizi ulaştırabilirsiniz. Her ne kadar sürçülisan ettikse affola, ben Mehmet Berk Yaltırık.
Ben Berkay Sarmacı.
Haftaya görüşmek üzere, iyi geceler efendim.
Kara Ağaç Hayaletleri.